Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar'da firari entelektüelliği konuşacağız. Ergün Bey bu konuyu merkeze alan iki yazı yazdı Yeni Şafak gazetesinde. Devşirme Bilim, Devşirme Entelektüel ve Yabancılaşma adını taşıyan bir yazı ve Firari Entelektüelliğin Ulusal Kökenleri. Evet, bir devşirme bilim, devşirme entelektüellik var. Temelinde de kendimize, değerlerimize, inançlarımıza bir yabancılaşma yatıyor bunun temelinde ama evet, bu masum bir hareket değil, fakat içeride de buna sebep olan bir takım vakalar var. Sebepler var, bunun sebepleri evet. Var. Memleket içerisinde bazı sebepleri var. Onu da konuşmuş evet. Olacağız.
İnşallah.
Programımızı, Kırk Ambar programını düzenli takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Yani biz aydın meselesini çokça gündem yaparız burada.
Evet.
Firari entelektüelliği, firari aydınlığı daha önceki programlarımızda da konuşmuşuzdur. Bu kavramlar bizim dinleyicilerimiz tarafından çokça duyulmuştur. Yine konuşacağız bu meseleyi. Bu hafta bunu konuşacağız. Hocam, akademik devşirme diyorsunuz.
Evet.
Yani dolayısıyla akademik devşirme bir devşirme bilimi ortaya çıkarıyor. Devşirme entelektüeli ortaya çıkarıyor. Bunların kökünde de bir yabancılaşma var. Biz bu kavramlardan önce daha çok oryantalizmi duyardık. Oryantalistleri evet. duyardık. Nereden çıktı bu mesele?
Evet.
Oryantalizmin kökünde ne vardı? Ve bu devşirme entelektüellikle, devşirme bilimle neye dönüştü bu mesele? Evet. İsterseniz biraz bu konunun evet. kökeniyle başlayalım.
Şimdi bu tabii aydın meselesi aslında entelektüellikle, akademisyenlikle de yakından ilişkili. Bunlar bazen bir akademisyen hem entelektüel hem aydın olabilir, hem akademisyenlik yapabilir. Nurettin Topçu mesela akademisyenlik yapmadı ama bu özelliklere sahip birisiydi. Sabri Ülgener akademisyenlik de yaptı. Entelektüel bir insandı. Hatta Sabri Ülgener Aydınlar ve İsimler eserinde tam da bu bahsettiğimiz konunun sosyolojisini yapar.
Evet.
Yani Türkiye'de de dünyada da belki aydınlar üzerinde farklı bir veçheyle duran ilk önemli şahsiyetlerden birisidir Sabri Ülgener. Bize de öncülük yapmıştır fikriyat olarak. Onu da anmış olalım. Türkiye'nin çok önemli bir entelektüeli, önemli evet. bir düşünürü.
İktisadi bu, inhitat evet. dünyamızın ahlaki meseleleri diye de önemli bir kitabı da vardır.
Yani zihniyet ve din bu konular üzerinde evet. durur. Din, ekonomi, toplum ilişkilerini aslında zihniyet ilişkilerini çok iyi analiz eden bir düşünce adamımız, bir fikir adamımız, bir akademisyenimiz. Bu kavramlar nereden çıktı? Tabii biz genellikle kavramları hep Avrupa üretir, sonra da biz onunla konuşuruz. Böyle bir alışkanlığımız var. Oryantalizm tabii klasik dönemlerde de özellikle 18. yüzyılda çok yetkin hale gelen bir bilim dalı oldu. Bunlar daha çok Doğu dünyasını teoloji ve dil bilimleri üzerinden araştırıyordu. Daha çok Doğu dünyasını hem tanımak, bilgiyle hem tanımak, hem de bilgiyle yönlendirmek gibi bir amaçları vardı. Sonra bu klasik bilimlerden, yani teoloji, ilahiyat, efendim dil bilimi alanlarından çıktı, daha geniş bir alana yayılmaya başlandı. Yani antropoloji ile ilgili yapıldı mesela. Clifford Geertz çok önemli bir antropolog ama aynı zamanda çalışmalarını Uzak Asya Müslüman toplumları üzerinde yapıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uluslararası araştırmaları yaparak antikomünizm fonksiyonlarına da yardımcı olacak biçimde oluşturulan heyet içinde yer alan birisidir. Doğu dünyasını çok ciddi anlamda mesela İki Kültür kitabında analiz ediyor. Ama bunun da bir bilgi üretiyor Batı'ya. Onun bu toplumlar üzerinde hakimiyetlerini kurarken onlara yardımcı olmaya çalışma gibi bir gayesi de var bu bilimin. Bilim sadece bilim için yapılmıyor aslında. Sonra bu sosyologlara da, yani antropologlar kadar sosyologlar da doğu dünyasını araştırmaya başladılar. Artık bugün doğu dünyasının daha pratik meselelerine yöneliyorlar. Mesela tanıştığım birisi vardı. İşte Yemen savaşı ile ilgili araştırmalar yapıyor.
Evet.
Daha spesifik konularla ilgili bilgiler üretiyorlar. Bugün İslam toplumlarında var olan çatışmaları anlamak, yönlendirmek, kurgulamak konusunda yardımcı olacak şekilde araştırma yapan, bilgi üreten birçok araştırma merkezi var Avrupa'da ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Edward Said bu oryantalizm teorisine ciddi eleştiriler getirdi.
Evet.
Oryantalizmin masum olmadığını, sadece İslam dünyasını, Doğu dünyasını öğrenmekle yetinmediğini, hakikati öğrenmenin peşinde olmadığını, bundan daha fazla bu toplumları öğrenmek ve tanımlamak peşinde olduğunu. Her tanımlama bir yönetmedir, bir kontrol etmedir, bir nüfuz etme çabasıdır.
Geçen haftalarda konuştuğumuz Macron'un İslam'ı yeniden tanımlayalım çıkışı da bir nevi bir oryantalist bir çıkıştı değil mi hocam?
Politik bir oryantalizmdir bu da. Çünkü politik temelden İslam'ı tanımlama cüretkarlığına giriyor. Bu dinin mensubu değil, bu dinle ilgili tanımlamaya kalkışıyor. Biz hiçbir zaman kalkıp Hristiyanlara sizin dininizi tanımlayalım ve böyle yaşayın demedik.
Evet.
Tarihte asırlarca Hristiyanlarla yaşadık. İslam hakimiyetinde çok büyük bir topluluktu. Ama Müslümanlar Hristiyanlığı kendi bakış açılarıyla, kitaplarında anlatıldığı biçimiyle öğrendiler. Ama kalkıp Hristiyanlara da siz Hristiyanlığa inandığınız gibi değil de bizim dediğimiz gibi inanacaksınız diye bir projeyi de onlara sunmadı.
Evet.
O nedenle İslam toplumunda oryantalizm çalışmaları olmadı. Olmaz. Bugün de deniyor ya, mukayese ediliyor. Ya Batılılar çok genişti. Biz de Yahudi çalışmaları yapalım, Hristiyanlık çalışmaları yapalım bilmem ne. Bizde olmaz bu. Biz bu toplumları, yani Hristiyanlığı ve Yahudiliği, çok eski mezhepler tarihinde araştırmalar yapılmış. Ama Hristiyanlara müdahale ederek onların dinlerini tanımlamak gibi bir tutum içinde olmamışız biz.
Yani bir
bugün de yürümez böyle bir şey.
İslam literatürü açısından baktığınız zaman ehli kitap kavramı değil var mi? Değil mi hocam?
Tabii.
Yani emri bil maruf var,
tabii.
İyiliği emretme var, tebliğ var, irşat var.
Bizim yani, anlayışımız var.
Pragmatist
ama biz,
bir iş, amaç güdemez Müslüman.
Ama pragmatist, yani biz bununla Yahudilere, biz öyle düşünüyoruz. Yahudiler de bizim gibi inanıp dinlerini öyle yaşasınlar diye bir dayatma olmamıştır.
Evet.
Hiçbir zaman bakın. Ama şeylerde bu oryantalist tutum devam ediyor Avrupalılarda.
Yeniden tanımlama derdi.
Kalkıyor Müslümanlara İslam'ın nasıl yaşayacakları konusunda tanımlama ve yönlendirme yapmaya çalışıyorlar. Şimdi devşirme ise daha farklı bir şey. Devşirme devşirilmiş olandır. Sana ait değil, sen onu devşirerek sana hizmet edecek bir noktaya getirmişsin.
Evet.
Devşirme bilim adamıyla kastettiğim, bilim adamlarını kendi ülkelerinden, toplumlarından, inançlarından koparılarak başka siyasetler için fonksiyonlar icra etmeleridir. Daha somutlaştırırsak, İslam dünyasında çeşitli akademisyenler, entelektüeller, aydınlar Batı'da araştırma merkezlerini alıp devşirme yapılıyor. Yani onlar artık o araştırma merkezinin benimsediği politikaya göre bakıyor, o kaygıları duyuyor. Avrupa'dan dışlanmamak, Amerika Birleşik Devletleri'nden dışlanmamak, ödüllendirilmek, görülmek, onure edilmek, onların büyük üniversitelerinin çalıştığı havasına katılmak gibi çeşitli dünyevi menfaatler nedeniyle devşiriliyor. Amerika bunları devşiriyor. Avrupa bunları devşiriyor. Devşirince ne hale geliyor bunlar artık? Bunlar kendi toplumlarına yabancılaşıyorlar. Kendi tarihlerine yabancılaşıyorlar. Kendi dinlerine yabancılaşıyorlar. İslam medeniyeti okurken artık İslam medeniyetini bir Müslüman gözüyle okumuyor. İslam tarihini okurken bir Müslüman gözüyle okumuyor. İslam toplumlarını araştırırken bir Müslüman gözüyle bakmıyor. Bu gözle bakmadığı için de ne hangi gözle bakıyor? Avrupalıların önlerine koyduğu endişeleri içinde tutan, kaygıları içinde tutan, menfaatleri içinde tutan, o politikalara hizmet etmeyle bütünleşen gözlerle okumaya başlıyor.
Evet.
Ondan dolayı da oraya hizmet etmiş.
Yani sizin tabirinizle hocam, yani toplum tarih ve ilahiyat gerçekliğine yabancılaşıyor.
E tabi. Yani kendi toplumuna diyelim ki Avrupalılar İslam toplumlarına diyor ki şu an ortaya çıkanlar selefidir bunlar. Hepsi silahlıdır.
Cihadist diyor mesela.
Cihadisttir diyor. Bunlar bütün Avrupa'ya karşıtlar. İşte İslam siyaseti demek budur zaten diyor. Bunlar da kalkıp ya bu İslam'da siyaset nedir? Şer-i şerif nedir? Kadın nedir? Efendim hukuk nedir? Fıkıh nedir? Norm nedir? Bir Müslümanın bakışıyla bakmaktan uzaklaşıyor. O dediğim merkezlerin ve devletlerin diplomatik, stratejik arayışlarıyla bütünleşecek bir biçimde bakıyor ve ona göre de bilgi üretiyor.
Evet. Nasıl bilgiler hocam bunlar? İşte kölelik, talan, çok evlilik, çok karılı evlilik.
Bunları gündeme getiriyorlar
despotik
sürekli.
Despotik yöntemler değil mi hocam?
Yani mesela
yani bizim toplumun ana kodlarının bunlar olduğunu bunlar, iddia
yani
başlıyor.
İslam toplumu deyince çeşitli aşırılıkların, kötülüklerin, geri kalmışlıkların özelliklerini üzerine taşıyan bir toplum diye algılanıyor.
Evet.
Kardeşim, orta çağda hangi toplumda kölelik yok? Olmayan var mı köleliği olmadığı bir toplum? İki, bu kölelere nasıl davranılıyor?
Demokrasi mi var orta çağda?
Orta çağda demokrasi vardı da İslam yönetimleri uygulamadı. Ama İslam yönetimlerinin uyguladığı pratiklerin adaletli olup olmamasıyla Avrupa'dakilerin adaletli olup olmamasını mukayese edebilirsin. Demokrasi üzerine değil, adalet üzerine mukayese etmen lazım.
Evet.
Mesela çok kültürlülük bugünkü savundukları anlamda olmasa da mukayese yapalım. Yahudiler Osmanlı toplumuna geliyorlar, Yahudi olarak yaşamalılar devam ediyorlar.
Ya da İspanya'da Katoliklerin var. Yaptığını nasıl veya, izah evet, edeceksiniz?
Veya Hristiyanlar Hristiyan olarak yaşamaya devam ediyorlar. Bugün hala o kadar ilerlediğini söyleyen Fransa kalkıp Müslümanların Müslüman olarak kendi inançları anladıkları biçimde yaşama konusunda onlara imkan vermiyorlar. Dolayısıyla siz kendi toplumunuza yabancılaştığınız zaman aynen sizi devşirme yapan insanlar nasıl bir bilinç vermişse onların bilinciyle artık algılıyorsunuz, bakıyorsunuz. Yani İslam toplumunun ciddi bir refah düzeyi var, ciddi bir sanat düzeyi var, ciddi bir adalet düzeyi var. Ciddi bir farklı dillerle, mezheplerle, kavimlerle beraber yaşama tecrübesi var. Kendi dönemi içinde en büyük medeniyettir. Tamam mı? Şimdi o açıdan bakabiliyor muyuz? Neden o açıdan bakmıyoruz? Çünkü bulunduğumuz zemin, ilişki içinde olduğumuz network böyle bakmıyor da onun için. Bu bir devşirilme durumudur. Burada yapılan bilim de devşirme bilimidir. Bu bilim ciddi anlamda dediğim gibi Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Afganistan'da yaşanan olayları tamamıyla Avrupa'nın ve Batı'nın küresel hegemonyasına katkı sağlayacak biçimde bilgi üretiliyor. Müslüman aydınlar, entelektüeller ve akademisyenler de bunlarla çalışırken bunların bir parçası olarak bakıyorlar. Maalesef öyle. Çok daha özgür davranan çok nadir araştırma merkezleri olabilir veya kişiler olabilir. Mesela Nilüfer Göl'e hiçbir zaman devşirme rolüne girmeyen bir bilim adamımız. Takdir edilecek birisi.
Evet.
Yani o nedenle yani Fransa'da ama hiçbir zaman bir Fransız laikliğiyle İslam'a, dine bakmadı. O mesafesini korudu. O şahsiyetini korudu. Bunlar çok nadir şeyler. Fakat genel olarak bunlar, bu devşirmeler hem kendi toplumlarına yabancılaştılar, üç alana yabancılaştılar. İlahiyat, din, tarih
ve toplum.
Ve toplum. İkincisi, bu devşirmeler kim tarafından finanse ediliyorsa, kim tarafından yönetiliyorsa, kimler tarafından üretilen proje ve programlar içinde çalışıyorlarsa onlara hizmet ediyorlar. Nasıl evet. Osmanlı devşirmeleri varsa, kendisine hizmet ediyorsa, bunların da akademik devşirmeleri var ve onlara evet. hizmet ediyor. Biz şu tehlikeyi yaşıyoruz Ali Bey şu an. Adı Müslüman, Ahmet, Fatma, Ayşe, Ali, bunlar bize gösteriliyor. Bak bunlar da Müslüman. Üstelik örtülü olan var. Sakalı da var. Ama onlar bak diyor ki lezbiyenlik de olabilir, eşcinsellik de olabilir. Bunları artık bize gösterecekler. Bunlar başında örtüsü de olsa, sakalı da olsa, namaz da kılsa söylediğinin İslam'la alakası yok. İslam eşittir, Müslüman değildir. İslam Kur'an'dır, sünnettir, alimlerimizin bunlardan ilham alarak ortaya koyduğu usullerdir. Bu insanlar bundan doğru alabilir, yanlış alabilir. Biz ona bakarız. Fakat şu anki strateji bu açıkçası. İslam dünyasından Türkçe konuşan, Arapça konuşan, adı Müslüman olan insanlarla biz İslam'ı yargılamak, İslam'ı yorumlamak, İslam'ı ters yüz etmek. Bakın bir arkadaşım var, böyle arkadaşlarım var tanıyorum. Şimdi diyor ki İslam alemi diye bir şey yok. Nereden çıkar? İşte İslam alemi 19. yüzyılda çıkaran bir şey. Olabilir. Amerika'nın da bütün tarihi 200 yıl. Yani İslam her şeyiyle Kur'an'da olmayabilir. 19. yüzyıl alimleri İslam dünyasının genel durumunu değerlendirdiler. Alemi İslam diye bir düşünce geliştirdiler. Ne mahsuru var? Bunu niye geliştirdiler?
Ya da İttihadı İslam.
İttihadı İslam. Ne evet. mahsuru var? Çünkü İslam dünyası Osmanlı zayıflamaya başlıyor. Ondan sonra Ruslar yukarıdan Kafkaslar'daki Müslümanların topraklarını işgal ediyor. Fransızlar efendim güneyde. Değil mi?
Evet.
Ondan sonra şeyde Cezayir, Tunus, İtalyanlar. Mısır. İtalyanlar da İngilizler, Hindistan, Pakistan. Dolayısıyla en sonunda bütün şimdi bunlara karşı savaşmak, topraklarını kurtarmak için alemi İslam düşüncesini, İttihadı İslam düşüncesini geliştirmekten daha doğru ne olabilir? Ama maalesef bakın gençliğinde çok hızlı İslamcı olan bahsettiğim arkadaş, şu an profesör, adını vermeyelim gıybete girmesin. Şu an Amerika'da bir şeyde çalışıyor, araştırma merkezinde, dediğim gibi aynen bunu savunuyor bugün. O İstanbul'da bir araştırma merkezinde çalışsaydı bunu söylemezdi.
Evet.
Bu gerçek.
Evet.
Sonuçta bizim algılamalarımız ne kadar bireysel olursak olalım, içinde bulunduğumuz entelektüel çevre, bağlı bulunduğumuz siyasi ilişkiler, etkileşim içinde olduğumuz siyasi ilişkiler ne yapar? Bizi etkiler.
Evet.
Yani.
Hocam, tabii yani sizin bu tanımladığınız devşirme aydın ve entelektüeller, bir dışarıdan bir yani uygarlık ihracatçılığı yapmaya çalışıyorlar. Dedik işte dine, tarihe ve topluma da yabancılar kısmen. Fakat ya şunu da biliyoruz biz değil mi? Yani entelektüel, aydın insan elbette tenkit eder, eleştiri sahibidir. Yani günün yönetim mekanizmalarıyla bazen toplumla ters düşebilirler.
Tabii.
Yani eleştiri
tabii.
ve tenkit hakları vardır.
Tabii.
Fakat bunların o devşirme aydından, entelektüelden farklı bir milli bir tarafı da var. Değil mi? Mesela siz yazınızda da söylüyorsunuz. Yani Nurettin Topçu bunlardan birisi. Yani evet. hem eleştiriyor, bazen din adamlarını eleştiriyor, eğitim sistemini evet. eleştiriyor. Fakat siz bu eleştiriyi alırken ya bu içimizden biri.
Diyorsunuz
ve dikkate
devşirme
alıyorsunuz.
Devşirme değil yani.
Devşirme değil. Yani bu manada sizin de örnek verdiğiniz Kemal Tahir, Cemil Meriç.
Evet, evet.
Bunlar
da mesela.
Yani karşı bir argüman olarak şu denilse, ya siz istiyorsunuz ki işte günün moda tabirleriyle hep yandaş istiyorsunuz.
Evet,
yani
evet.
siz hiç kimse eleştirmeyecek, tenkit etmeyecek. Halbuki muhafazakar kesimde hem içeriği çok ciddi şekilde döven,
evet,
değil mi hocam?
Evet.
Ama dikkat kesildiğiniz, eleştiren ama ya söylediklerine de dikkat kesildiğiniz aydınlar, entelektüeller de var bu ülkede.
Bu çok büyük bir şeydir. Yani bir entelektüel, bir aydın hem eleştirip hem de devşirmeye dönüşmüyorsa işte bu milletin ruhunu temsil eden, bu gerçek entelektüeli olan, akademisyeni olan bunlardır. Cemil Meriç de mesela takibata uğrayan bir adam, mahkemede yargılanan bir adam diyor. Ben hiçbir işçiyle tokalaşmadığım halde Marksist olmakla yargılanıyordum diyor.
Evet.
İşsiz geziyor, parasız geziyor. Nurettin Topçu Sorbon gibi bir yerden, diyelim ki işte modern dönemin önemli üniversite merkezlerinden birisi, doktora yapmış bir adam ve Türkiye'de akademide yer almıyor, yer bulamıyor.
İstanbul Üniversitesi'ne bir şekilde intisabı engellenmiş.
Engelleniyor. Ondan sonra sürgün ediliyor Denizli'ye İstanbul'dan. Eleştirilerini en fazla isyan ahlakı diye kitap yazmış yani. Ondan sonra yarınki Türkiye'yi de yazıyor ama.
Evet.
Bu ülkede yanlışları söylüyor ama bu ülkeyi reddetmiyor. Varlığını reddetmiyor. Devşirmeye dönüşmüyor işte. Varlığını, ülkeni, milletini reddettiğin zaman devletle, siyasetle kavgalısın diye o zaman devşirmeye dönüşüyorsun.
Doğru.
Ama kaybetmeden bu millete, bu memlekete var olmaya ısrar eden insanlar büyük insanlar haline geliyor. Nurettin Topçu da öyle. Bakın.
Cemil Meriç de öyle.
Cemil Meriç de öyle. Kemal Tahir 10 sene içeride kalıyor.
Evet.
Ama Kemal Tahir işte devşirme olmuyor. O nedenle önemli bir aydın oluyor. Bunun gibi birçok insanımız var yani. Aynı evet. Çileler içinden geçerek devşirme olmayı reddeden. Ama öbürleri dediğim gibi eleştirirken, siyaset onları dışlarken onlar da hemen kapı kulu olmaya koşuyorlar. Avrupa'nın, Batı'nın kapı kulu olduğun zaman devşirme oluyorsun artık.
Evet.
Bakın orada aynı eleştiri yapabiliyorlar mı mesela? Bir de böyle bir şey var. Ülkelerinde her çeşit eleştiriyi yapıyorlar siyasete, iktidara. Ama Amerika'ya, Avrupa'ya gittiği zaman, Fransa'ya gittiği zaman Macron'u veya Merkel'i veya Trump'ı
ya da sadece Hollanda partilerini
veya devletini eleştirebiliyorlar mı?
Mümkün değil.
O devletleri eleştirmiyorlar. Ama madem ki hakikati arıyorsun, kendi devletini eleştirdiğin gibi o devleti de eleştir. Madem şeysin, hakikatin peşindesin, namuslu bir entelektüelsen, değil mi?
Aslında yok o zaman hem şey. İçeride saygınlıklarını kaybediyorlar, orada da
saygınlıklarını kaybedince şu oluyor saygınlık. Şimdi bütün dünyada kapitalist küresel hegemonya ile birlikte İngilizceyi bilmek büyük bir anlam ifade ediyor. Onların ürettiği dergilerde yazı yazmak büyük bir anlam ifade ediyor. Toplumda kimsenin okuyup seni okuyup okumaması önemli değil. Kimseyi aydınlatıp aydınlatmamanın hiç önemi yok. Ama efendim işte bilmem ne indeksi dergisinden bir makalen çıkmak çok büyük bir şey oluyor. Uyduruk bir şey bence bu.
Evet.
Entelektüellerin, bilim adamlarının kendi içinde yarattıkları bir paralel dünya. Bu paralel dünyayla çok büyük olduğu yanılsamasını yaşıyorlar.
Çok güzel ifade ettin hocam.
Ya bilim dediğin, bilgi dediğin hele sosyal bilimler toplumu aydınlatmıyorsa, bir meselesine çare olmuyorsa. Kardeşim Habermas yapan Avrupa toplumunun meseleleri üzerine düşünmesi ve kendi felsefi düzeyinde bir takım fikirler ortaya koymasıdır. Yazılarının falan dergide filan indekse yayınlanması değil. Bunlar hikaye. Bizi de bu hikayelerin peşinde koşturup duruyorlar. Buradan evet. Bir şey çıkmaz, düşünce çıkmaz bence yani.
Evet. Hocam konuya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından da evet devşirme bilimi, devşirme entelektüelliği, firari aydınlığı konuştuk.
Evet.
Bu meselenin biraz da ulusal kökenlerine bakacağız. Yani çok hak verdiğimizden değil ama içeride de bazı meseleler var.
Biraz çuvaldızı da kendimize
biraz
batıralım.
Biraz çuvaldızı kendimize batıracağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından firari entelektüelliğin, devşirme entelektüelliğin ulusal kökenlerine bakacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde devşirme bilim, devşirme entelektüeli, dolayısıyla yabancılaşmayı konuştuk. Topluma, tarihe ve ilahiyat gerçekliğine yabancılaşan bir bilimsel yöntemi kendisine şiar edinen entelektüel ve aydınımızın durumunu konuştuk programımızın ilk bölümünde. Biraz bu bölümde de hocam yani bu firariliğin, bu devşirmenin içeride yani buna sebep olan hiç etkenler yok mu? Bunu evet. ele alacağız. Diyorsunuz ki siz entelektüellerimiz firari duruma düşüyor ve hikaye modernleşmeyle başlıyor diyorsunuz. Yakup Kadri'nin Sürgün romanında bu çok etkileyici bir şekilde dile getiriliyor. İstanbul'da gemiyle Avrupa'ya gitmek isteyen ve gönüllü olarak sürgüne çıkan bir aydının trajikomik hikayesi evet. burada anlatılıyor. Cemil Meriç de bu aydın hallerine müstarip diye ifade ediyor. Ama tabii belki buradan yola çıkmamız lazım. Hani Cemil Meriç düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı ülke diye de tarif ediyor bazen burayı eleştiriyor. Evet. Acaba bu düşüncenin bu şekilde kovalanması işte bu müstaripliğin bir sebebi midir?
Evet.
Şimdi programımızın ikinci bölümünde biraz bunu konuşacağız. Sizin çok güzel tanımlamalarınız var. Devşirme bilim, devşirme entelektüel, uygarlık ihracatçılığı.
Eyvallah.
Yine aynı şekilde kapı kulu. Yani evet, bir şekilde akademik kapı kulu olma haline getiren bir sürü sebep var. Programımızın ilk bölümünde biraz aslında self kolonyalizm üzerinden yani kendi kendimizi kapı kulu etme, kendi kendimizi devşirme üzerinden konuştuk, tanımladık bunu. Siz şimdi diyorsunuz ki hocam bu batı merkezlerinde kapı kulu haline getiren bu tür insanları ulusal resmi hegemonyanın hiç mi etkisi yok diyorsunuz? Evet. Var mı hocam? Biraz şimdi
evet,
bunu konuşalım.
Evet, şimdi çok ciddi etkisi var. Bir tanesi şey, bir defa kültür devrimleri yapıldığı zaman çok köklü bir biçimde Türk aydınının, Türk entelektüelinin...
Ne zamandan bahsediyoruz hocam kültür devriminden?
Yani aslında
kültür üniversite devrimi,
Tabii 1932 yılında 28'de başlayan kültür devrimi var Türkiye'de. Harf inkılabının yapılması
asıl
gibi.
Asıl mesele o galiba.
Tabii alfabenin değiştirilmesi.
Evet. Ya da tevhidi tedrisat.
Tevhidi tedrisat, eğitim kurumlarının...
1924'te.
Yani bizim tarihsel mirasımızı, dünyamızı aktaran, işleyen,
ters yüz eden bir
bunların
şey,
tasfiye edilmesi. Yani 32'deki 33'teki Darülfünun tasfiyesinde de yine Babanzade gibi büyük alimler, insanlar tasfiye ediliyor. Dolayısıyla biz o tarihimize yabancılaşma derken
evet.
biz düşünün 15 asırlık İslam tarihinde var olan ilimlere, kültürlere, dillere,
usule, öğretme usullerine.
Bütün bunlardan kopuyoruz.
Yabancılaşıyoruz.
Dolayısıyla bunun yerine ne oluyoruz? Yeni yetişen kuşaklar tamamıyla Avrupa'nın siyaset, tarih, inanç, teoloji ya bunlarla ilgili bilgilenmeye ve bunlardan yola çıkarak dünyaya bakmaya başlıyorlar. Bir entelektüel devşirilme bizzat yani yeni kurulan rejim tarafından da desteklenen bir şey. Düşün yani. Self bir devşirme çabası var burada.
Evet.
Enteresan bir şey. Burada bir kopuş var. Reddi miras bunu anlatıyor zaten.
Evet.
Yani reddi miras Türklüğü nerede tanımlıyor? Türklüğü artık Osmanlı Selçuklar aradan çıkıyor.
Neyle Orta Asya'dan bu taşıyor direkt.
Orta Asya'dan yok somut olarak taşınacak. Somut Orhun yazıtları var. Dolayısıyla boşluğu doldurmak için Orta Asya üzerinde mitoloji üretilir.
Evet.
Yerine taşınan Türklere ait bir şey yok. Yerine taşınan Greklere ait olan metinlerdir. Avrupa'ya ait olan metinlerdir. Zihin dünyasıdır. İdeolojidir. Avrupa'dan taşınıyor.
Bir dil bile
Roma'dan
uydurmaya çalışıyoruz.
Taşınıyor. Yani Roma okutuluyor. Ondan sonra işte diyelim Hititçe, Sümerce öğretilmeye başlanıyor. Grekçe öğretilmeye başlanıyor. Arapça, Farsça tasfiye ediliyor.
Evet.
Medreseler tasfiye ediliyor. İşte burada toplumuna da, kültürüne de, tarihine de, dine de, din dediğimiz sadece basit namaz kılma, oruç değil. Din büyük bir kültürle geliyor. Yani bu kültür dediğimizde ilimlerle ilgili, tekkelerdeki sanat eğitimi, faaliyetleri, musiki eğitimi, bestekarlar, yetişenler, ondan sonra sohbetler, ondan sonra medreselerdeki ilimler, bütün bunlar tasfiye ediliyor. Kelam ilmi, tefsir ilmi vesaire. Elmalı büyük bir Elmalı'yı bunlar yetiştirmedi ki. Elmalı zaten yetişmişti. yazdı. Önemli olan bu yeni kurulan ve tamamıyla bizim tarihimizi, ilahiyatımızı tasfiye eden yeni düzen döneminde yetişen var mı? Kaç tane Türk alim var? Yine kenarda köşede işte doğudaki, Karadeniz'in dağındaki medreselerde yetişen insanlar bunlar.
Yani eski müesses...
Yani Hayrettin hocamız da oralardan yetişmiş. Bekir Topaloğlu rahmetli de oradan yetişmiş.
Arapçayı nereden öğrendi?
Arapçayı nereden öğrenecek bunu? Yani şimdi durumlarımız çok iyi Allah'a şükür. Dolayısıyla yerel düzeyde bir şey var zaten. Ciddi bir reddi miras var. Bir kopuş var. İslam'la ait olan her şeyi, Türklerin İslam'la ilgili olan bütün bağlarını tasfiye etme var. Türkleri tamamıyla seküler bir biçimde Avrupa'nın tarihiyle, Roma'nın tarihiyle, Grey'in tarihiyle yorumlama, tanımlama, bilinç dönüştürme çabası var. Bu gönüllü bir devşirmelik yani açıkçası. Birincisi bu. Evet. Burada bir devşirme var. İkincisi ise devletin bir takım baskı politikaları dolayısıyla ilim adamları, akademisyenler tasfiye ediliyor. Tasfiye edilince bir kısmı yurt dışına kaçıyor ve devşirme olmak zorunda kalıyor. Mesela 47'de 147'likler diye geçiyor. Dil, tarih, coğrafya fakültesinde bunlar tasfiye solcudur ediliyor diye birçok önemli düşüncelerine katılırız, katılmayız yetişmiş bilim adamları var.
Evet.
Ondan sonra yine 1980 darbesiyle
1400'lükler
diye
bu sefer
tasfiye edilen sağdan soldan Mete Tunçay
evet.
Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden birisidir. Bakın
60'ta da oluyor bu yine bu tasfiye hocam.
60'ta da mı var?
Var. Bak, evet.
Yani 60'ta da varmış. Enteresan. Mete Tunçay tek parti, Cumhuriyet'in tek parti yönetimi yazdığı en önemli tarih kitaplarından birisidir. Mete Tunçay'a 15 sene sonra profesörlük verilmiş. Yani 12 Eylül rejiminin getirdiği akademik ortam. O akademi yani o zaman birçok akademisyen, entelektüel hapse atılıyor, içeri atılıyor. Daha önce Necip Fazıl da var bunun içinde. Efendim işte şey de var. Nazım Hikmet var.
Kemal Tahir var.
Nazım Hikmet gidiyor hakikaten Sovyetlerde devşirme oluyor.
Evet.
Nazım Hikmet sürekli içeri atıyorlar. Adam kaçmak zorunda kalıyor. Sonra da çok da pişman oluyor aslında. Yani yazık.
Rusların kucağına düşüyor.
Rusların kucağına düşüyor. Hapse atılmasaydı, bu kadar dışlanmasaydı öyle olmayacaktı. Kemal Tahir aynı şekilde 10 sene hapiste kalıyor yine. Yani o Necip Fazıl ya da o bunlar devşirmeliğe yönelmiyorlar. Ama sonuçta ulusal düzeyde bu darbelerle bakın 28 Şubat'ta birçok akademisyen, aydın, muhafazakar yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Devşirme olmadılar bunlar.
Ya da üniversiteden tasfiye edildiler.
Üniversiteden tasfiye edildiler. İşsiz kaldılar. Ekmeksiz kaldılar.
Mobbing uygulandı.
Mobbing uygulandı bunlara. Çünkü Türkiye'de hala üniversite entelektüel ve aydın yetişme konusunda en önemli havzaların başında yer alıyor. Kim ne derse desin. Yani böyle her şeyine rağmen üniversite ortamıyla, kütüphanesiyle, okumasıyla, tartışmalarıyla çok önemli bir yerdir. Önemli bir havzadır. Burada insanları tasfiye ediyorlar her darbeyle birlikte. Her yeni sert tedbirlerin aldığı dönemle birlikte. O zaman da insanlar toplumuna küsecek hale geliyor. Devletine küskün hale geliyor. Efendim inancına belki küskün hale geliyor. Bu küskünler ne oluyor? Ondan sonra daha kolay devşirmeye dönüşebiliyorlar.
Evet.
Burada aydınların eleştirilerine karşı devletin, iktidarın, siyasetin daha tahammülkar olması gerekiyor. Onları daha farklı bir biçimde kucaklaması gerekiyor. Bunların bu ülkede en azından bu ülkenin aleyhine olmayacakları biçimde tolere edici politikalar geliştirmeleri gerekir. Yani mesela üniversiteden tümüyle atmak yerine bir suç işlemişse ne bileyim yani siyasi düşüncede de suç olmaz ama devlete katil demek de bir suçtur. Yanlış bir şeydir.
Evet.
Devlete katil demeyelim.
Terör ve bölücülük suçuna
propagandasını
karıştıysa,
yanlış. Ama bu söylem olarak bunu söylemesi bile söylem olarak terör örgütüyle somut bir ilişkisi yoksa, sadece bir söylem olarak bunu ifade etmişse bile, bu insanları sürgün, diyelim ki A üniversitesine gönderirsin, B üniversitesine. Osmanlı böyle yapmış mesela. Abdülhamit böyle yapmış. Ama daha dışlayıcı, daha sert politikalar uyguladığımız zaman bu insanlar devşirmeye dönüşüyor.
Dışarıya gidiyorlar. Başlıyor.
Devletine küskün hale geliyor. Coğrafyasına küskün hale geliyor. E bir de entelektüel sermaye bu. Yıllar vermişsin. Bu devletin okullarında okumuşuz, yetişmişiz. Birçok şey, altyapı değil mi? Hizmet sunulmuş.
Evet.
Sonra yetiştirdiğin bu insanlar Avrupa'ya, Amerika'ya kaçtığı zaman entelektüel sermayeni kaybetmiş oluyorsun. Bu da Türkiye'nin aleyhine olan bir şey. Değil
evet,
mi?
Evet, evet.
En önemli sermayedir bu. E diyoruz bakın, övünüyoruz. Yani Avrupa'da, Almanya'da Türk birisi şunu yaptı, bunu yaptı. Övünelim, güzel. Ama bunlar artık Türkiye'de yetişmeli ve yetişen insanların biraz saçmalamalarına tahammülkarlık gösterip onları bu ülkede tutup o entelektüel sermayeyi bu ülkenin yararına transfer etmemiz
gerekiyor.
Hocam
biz tabii hep sosyal bilimler sahasını konuşuyoruz.
Ya, müzisyen olarak yani da öyle. Fazıl Say bir ara neredeyse linç edilecekti yani. Evet. Ama Fazıl Say müzik tarzını beğenmez. Sonuçta bu önemli bir müzisyen. Adı da Fazıl. Bakın Fazıl, faziletli adam demek. Müslüman adı, Türk adı. Bu gidip Avrupa'da bir yerde çaldığında Türk derler buna yani.
Evet.
Seni temsil ediyor az çok.
Yani bu fen bilimleri ya da mühendislik sahalarıyla alakalı da belki sosyal bilimlerdeki o içerideki mesele gibi değil ama üniversitelerde bir takım Ar-Ge laboratuvarlarında da onlara da imkan sağlanmıyor. Onlar da o yüzden yine firari ve devşirme oluyorlar hocam ister istemez.
Doğru, şu var. Bizde Türkiye'de üniversitelerde çok güzel binalar yapıyoruz.
Ya da beyin göçü deniyor buna.
Çok güzel laboratuvarlar yapıyoruz. Ama bir sosyal araştırmaya fon istediğinizde ya ne yapacaksın onunla falan diyorlar yani. Bilgisayar mı alacaksın bilmem ne, hoş bakılmıyor.
Evet.
Bu kadar lüks binalar yapacağımıza bu lüks binalar yerine hakikaten akademisyenlerimizin çalışmalarının daha nitelikli olması için o şekilde fonlayalım. Bunu daha önce 2010 yılında, 2009 yılında mesela YÖK'ün çok iyi imkanları vardı. Türkiye'nin durumu o zaman daha iyiydi ekonomik olarak. Her doktora sonrası kişi 6 ay, 1 sene yurt dışında bir yere gidip mesela kendisini geliştirme, ortamlarla tanışma gibi imkanları vardı. Yani bugün daha çok imkanlarımız var. Online sistemlerinin çok iyi bir altyapıya sahip olması, dil imkanlarının daha çok olması. Hakikaten ya, 200'ün üzerinde üniversite var Türkiye'de. Ama dediğim gibi sosyal bilimlerde fikir, düşünme, özgünlük çok önemli bir şey. Bunun için de tahammül sınırlarının biraz daha geniş tutulması lazım.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.